Efendim, toplumumuzda evlenecek şahıslar nişanlılık denilen bir devre geçiriyorlar. Bu esnada birçok problemler yaşanıyor. Nişanlılık devresinde iki tarafın gezme, birbiriyle konuşma vesaire gibi mevzularda dikkat edeceği hususlar nelerdir? Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız ailenin sıhhatli ve sarsılmaz bir yapıda kurulması hususudur. Dolayısıyla aileyi düzgün ve doğru temeller üzerine kurmak, sadece nişanlılık devresinde değil, baştan sona her safhada ilahi ölçü ve denge içerisinde hareket etmeye bağlıdır. Ancak maalesef zamanımızda bazı kimseler, nişanlılık devrelerinde sanki evlilik gerçekleşmiş gibi davrandığından, birçok hatalar ve tıkanmalar, tamir edilemez gönül yaralanmaları meydana gelmektedir. Şunu kesin olarak ifade etmek gerekir ki, söz kesme ve nişan safhası, iki tarafın birbirine evlilik yolunda karar verip anlaşmasından ibarettir. Yani bu safha, nikah safhası gibi değildir. İki taraf da henüz birbirine mahremdir. Yani aralarından haram duvarı kalkmış değildir. Dolayısıyla bu haram sınırına ve helal hududuna dikkat etmek gerekir. Kısacası birbiriyle nişanlı olup da nikah kıyılmamış iki tarafın tenha yerlerde baş başa bulunmaları, lüzumundan fazla konuşmaları ve beraberlikleri asla uygun değildir. Böyle hallerin günümüzde sayısız tahribatlarına hepimiz şahit oluyoruz. Bu hususta İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın şu rivayetini hatırlatmak isterim. Cenab-ı Hak Havva validemizi Hazreti Adem'in sol kaburga kemiğinden yarattı. Adem aleyhisselam o esnada uyumaktaydı. Uyanıp yanında bir filiz gibi Havva'yı görünce kalbi ona meyletti ve elini uzattı. Melekler haykırdı, "Ya Adem dokunma ona, henüz nikahın kıyılmadı." Bundan sonra Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın nikahları kıyıldı. Mehrin şartı da 3 kere Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavat-ı şerife getirilmesi olarak gerçekleşti. Bu, Allah huzurunda ve Muhammedi hakikat önünde ilk nikahın başlangıcı oldu. Böylece nikah, Hazreti Muhammed Mustafa'ya salavatla ulvi bir mana kazandı. Rahmet, bereket ve feyiz tecellileriyle doldu. Efendim, düğün merasimleri hakkında ne söylemek istersiniz? Evlilikte düğün, dostlar ve aile yakınlarıyla mürüvvet ve mutluluk paylaşmaya vesiledir. Aynı zamanda nikahtaki ilan edip duyurma prensibini herkesi içine alacak şekilde gerçekleştirmek içindir. Bir de insan neslinin devamı için yuva kurulması gibi hayati derecede mühim olan bir hususu, neşe ve sevinç vesilesi haline getirmek de güzel bir maksattır. Bu da yaratılışımızın bir icabıdır. Ancak şunu belirtmeli ki, düğünleri aileler için bir yıkım vesilesi olacak tarzda israfla gerçekleştirmek, İslam'ın asla kabul etmeyeceği bir iştir. İslam ki, gürül gürül akan bir nehir suyunda abdest alanlara bile su israfına dikkat etmelerini emretmekte ve tutumlu davranmanın alışkanlık haline gelmesini istemektedir. Dolayısıyla taraflar zengin bile olsalar, içinde yaşadıkları toplumdaki mağdur ve mahrumları da düşünerek orta yollu hareket etmelidirler. Zamanımızda birçok zenginin yaptığı gibi düğünleri ihtişam ve güç gösterisine dönüştürmek bir israf çılgınlığının ve bu da İslam'ın iyi hazmedilememiş olmasının bir göstergesidir. Gerçekten düğünler zarafet ve nezaket içinde olmalıdır. Her türlü israf, gösteriş ve şatafattan uzak durulmalı, herkes maddi durumuna göre mütevazı bir merasim yapmalıdır. maddi güç gösterisi gibi haller, düğünlerin maksat ve ruhaniyetini yıpratır. Hele ilahi ölçülere aykırı düşen bir takım yanlış hareketler ve adetlerle evlilik gibi mübarek bir yola, kötü bir başlangıçla adım atmak, cehalet ve hüsrana sapmaktır. Ancak Yüce Allah'ın hükümlerine bağlı ve ahlak kaidelerine uygun nikah meclisleri ve cemiyetleri mübarektir ve duaların kabul olacağı mekanlardır. Ancak kadın erkek karışımı olmamak kaydıyla, yani kadınların kendi aralarında, erkeklerin de kendi aralarında yapacağı helal olan eğlencelere cevaz verilmiştir. Diğer taraftan, verilecek velimeye, yani bir cennet yemeği vasfında değerlendirilen ve mühim bir sünnet-i seniye olan düğün yemeğine, garip ve kimsesizler de çağrılmalıdır. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle ikazda bulunur. Zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeği ne fena bir yemektir. Bilmeli ki, ümmete zayıfların duası sebebiyle yardım edilmektedir. Dolayısıyla garip ve fakirler, velime yemeğine bilhassa davet edilmelidir. Hatırlamalı ki Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a iltica etmiş, ''Ya Rabbi, seni nerede arayayım?'' diye sormuştu. Allah Teala da ona, ''Beni kalbi kırıkların yanında ara.'' buyurdu. Çünkü gönlü yaralı ve garip kimselerin niyazları Allah katında makbuldür. Bu sebeple onların dualarını almaya, özellikle de evlilik gibi aile temellerinin atıldığı mühim anlarda daha ziyade dikkat etmelidir. Ayrıca salih ve saliha kimselerden hayır dua almak da ihmal edilmemelidir. Efendim, yeni evli erkek ve hanımların aile yuvasının sıhhati açısından dikkat edeceği hususlar nelerdir? İyi bilmek gerekir ki milletler erkekleriyle yükselir, fakat kadın da bu yükselişi tamamlar. Erkeksiz ilerleme olamayacağı gibi, kadınsız da ilerleme ve yükseliş olmaz, olsa da noksan kalır. Bu irtibat dolayısıyladır ki, ailede huzursuz olan bir erkek, çoğu kere işinde de başarılı olamaz. Onun için diyebiliriz ki, memleket, kadının olgunluğu ve yetişmişliği sayesinde yükselir. Tabii bunun tersi de aynı şekildedir. Yani memleket ve millet, kadının alçalması neticesinde de değerini ve gücünü yitirir. Tarih sayfaları bu gerçeğin sayısız örnekleriyle doludur. İşte bunun için sıhhatli aile yapılarına ihtiyaç kaçınılmazdır. Nitekim insan yaratılışı itibariyle mükemmel bir varlıktır. Ancak bu mükemmelliği yansıtacak şahsiyet ve kimliği ise sıhhatli bir aile yuvasında ortaya çıkar. Dolayısıyla insan için aile yuvası, ihsan duygusunu gerçekleştirici hal ve davranışların en sıcak bir eğitim kucağı olmalıdır. Böyle olursa gönüller manevi bir seviye ve ruhaniyet kazanır. Peygamberler ve velilerin aile hayatından hisseler alır. Bu çerçevede aile saadeti, iki tarafın karşılıklı haklarına saygılı olmaları ve bu saygıyı muhabbetle perçinlemelerine bağlıdır. Aile saadetinin gerçekleşmesi hususunda ayetteki ittequ, Allah'tan korkunuz ifadelerinin kastettiği takva pınarından nasip alabilmek çok mühimdir. Yer gök şahittir ki şu dünya kadın hukukuna riayetin bereketiyle cennet, riayetsizliğin kötü akıbetiyle cehennem haline dönmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kadın hakları hususunda veda hutbesinin bir bölümünde şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Bu itibarla hanımları, salih bir nesil için evlatlarının ahlaki yapılarıyla meşguliyetten koparmak, yüce yaratılışlarına zıt işlere yönlendirmek, ne mantık ve izana ne de imana sığar. Sığmaz, çünkü ailedeki huzur ve saadet, ancak ve ancak kadındaki ve erkekteki özellik ve kabiliyetlerin yerli yerince kullanılması ve korunmasıyla elde edilebilecek bir nasiptir. İşte bu nasibe nail olmak için yapılan evlilik, İslam'ın üzerinde çok hassas şekilde durduğu bir yapıdır. Onun hem maddi hem de manevi olmak üzere iki yönü vardır. Dolayısıyla aile yuvasını iki yönlü olarak kurabilmek için son derece ciddiyet ve dikkat sahibi olmak şarttır. Aksi halde evlilik basit bir beraberlikmiş gibi anlaşılabilir. Böyle sığ anlayışlarla kurulan aile yuvaları da maalesef yersiz boşanmalarla neticelenmektedir. Gerçekten de dini ve ahlaki duygularla birleşmeyen eşlerin sonu ya ayrılıklar veya mezara kadar uzanan ızdıraplar zinciri olmaktadır. Elbette ki bu hiç de arzu edilen bir netice değildir. Bunun içindir ki boşanmalar arş-ı âlâyı titreten bir hadise olarak değerlendirilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar, evleniniz, boşanmayınız. Zira boşanma dolayısıyla arş titrer. Hele zevk ve eğlence için kadın boşamak, hesabı da, azabı da büyük bir suç ve zulümdür ki, asla helal değildir. Bu, hakkın kesinlikle affetmeyeceği kul hakkına girmek, kendi kendini manen helak ve hüsrana sürüklemektir. Böylesine keyfi ve düşüncesizce yapılan evlilikler ve bunun ardından gelen kaçınılmaz boşanmaların o kadar hazin sonları vardır ki saymakla bitmez. Bunun en ağır ve kötü yansıması öncelikle çocuklar üzerinde meydana gelir. Ev içinde aile sıcaklığı bulamayan, örnek alacağı ana babasından kötü muameleye maruz kalan çocuklar, sokakların insafına terk edilmiş halde yaşarlar. Böyle olunca da evden kaçarak sokak çocukları arasına katılan bu çocuklar, kısa zamanda sigara, alkol, tiner, narkotik, fuhuş ve çeşitli suç örgütlerinin ağına düşmektedirler. Bu da toplumu çökertecek bir faciaya zemin hazırlamaktadır. Toplum hayatını çoraklaştıran korkunç bir ahlaki erozyonun da tetikleyicisi olmaktadır. Ancak boşanmayla ilgili olarak bir gerçeği de vurgulamak lazım tabii ki. İslam'a göre nikah akdi, Katoliklerde olduğu gibi hiçbir şekilde bozulamayacak ve ömür boyu da çaresiz bir şekilde devam etmesi gerekecek bir akit değildir. Her anlaşma, o anlaşmayı yapanların eseri olduğundan, bazı mecburiyetler dolayısıyla taraflar arasında yapılacak yeni bir anlaşmayla elbette ki kaldırılabilir. Bu, İslam'ın benimsediği bir kaidedir ki, akıl ve mantık da bunu gerektirir. Aksi halde yanlış ve isabetsiz bir evlilikte boşanma hakkı olmasa, hayat insana zehir olur. Beraberlikler esarete dönüşür. Çıkmazlarına çözüm bulamayan çiftler, sonunda çarpık ve sapık bir yaşayışın bataklığına yuvarlanır. İşte bunun içindir ki İslam, vazgeçilmez bir gereklilik oluştuğunda boşanmayı helal kılmış ve bunu da iradeli davranmaya daha müsait olan erkeğe bırakmıştır. İslam'a göre boşanma hakkının kaide olarak erkeğe verilmesi, kadınların hissiliği sebebiyledir. Yoksa nikahta şart koşulduğu takdirde, kadının da aynı hakka sahip bulunmasına hiçbir engel yoktur. Buna tefviz-i talak denilir. Ayrıca böyle bir şart koşulmamış olsa da, ciddi bir mecburiyet ortaya çıktığında kadın, ilgili makama müracaatla boşanma hakkına sahiptir. Dolayısıyla gereksiz boşanmalardan korunmak, hiç şüphesiz kadın ve erkeğin kendi kıymet ve değerlerini karşılıklı olarak bilmeleri ve bunları yine karşılıklı olarak muhafaza etmeleriyle mümkündür. Hayat arkadaşlarının mesut günleri, ince ve derin hatıralar, samimi neşeler, refah, huzur ve lezzet hep ilahi ölçüler gölgesinde temin edilir. Bu da her iki tarafın hakka kul olarak birbirlerine karşı sadakat ve samimiyetleriyle tecelli edecektir. Hadis-i şeriflerde buyrulur, bir kimse geceleyin hanımını uyandırır da, beraberce veya her biri kendi başına iki rekat namaz kılarlarsa, Allah'ı çok zikreden erkekler ve Allah'ı çok zikreden kadınlardan yazılırlar. Geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet etsin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu kaçıran kadına da Allah rahmet etsin. Bu hadisi şeriflerden anlaşılan nükte şudur ki, kısaca aile saadeti, 1. İki taraf arasında samimiyet, 2. Birbirini takvaya teşvik gibi iki büyük düstura bağlıdır. Bütün bu anlattıklarınızın bir arada toplandığı ideal ve örnek bir aile yuvası göstermek gerekirse, önümüzde başarılı misaller var mı? Elbette, pek çok misal vermek mümkün. Ancak hepsinin zirvesinde, şüphesiz ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kurduğu huzur ve saadet yuvası vardır. Zira ömrün her safhasında ve meselesinde en güzel örnek ve rehber olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aile saadeti ve huzuru açısından da bütün insanlığa numune bir yuva kurmuş ve her yönüyle mükemmel, feyizli ve bereketli bir hayat sergilemiştir. Yani o sallallahu aleyhi ve sellem, mesut bir aile yuvası için hem en mükemmel bir koca, hem de en mükemmel bir baba örneğidir. Mübarek hanımı Hazreti Hatice validemiz de en mükemmel bir eş ve anne örneğidir. Diğer validelerimiz de böyledir. Kısacası onun kurduğu aile yuvasında ondan en küçük bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Bu, hayal ötesi bir başarıdır. Beşer olmaları hasebiyle annelerimizle aralarında ufak tefek meseleler elbette ki yaşanmıştır. Ancak onun yüce ahlakı ve ideal şahsiyeti sayesinde hepsi de hayır ve bereketle neticelenmiş ve böyle durumlarda nasıl davranılacağı hususunda bütün ümmete örnek teşkil etmiştir. Bu itibarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile yuvası, kendi üstün şahsiyeti gibi her bakımdan en ideal ve örnek bir yuvadır. O yuva, dünyanın öyle huzur ve güzellik dolu bir yuvasıydı ki, günlerce sıcak bir yemek pişmediği halde burcu burcu saadet kokardı. Üstelik o mukaddes yuvada hanımların odası ancak başlarını sokacak bir mekandan ibaretti. Ancak o yuvanın en lezzetli rızkı rıza, sabır ve teslimiyetti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatında uyguladığı terbiye usulü, onların kalplerini sonsuz bir bağlılık ve muhabbetle doldurmuştu. Hiçbir kadın efendisini, validelerimizin Allah Resulüne olan sevgileri derecesinde sevemez. Hiçbir koca da hanımını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hanımlarına olan muhabbeti seviyesinde sevemez. Hiçbir evlat Hazreti Fatıma'nın babasını sevdiği kadar sevemez. Hiçbir baba da evladını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Fatıma radıyallahu anhayı sevdiği kadar sevemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her biri müminlerin anneleri makamında olan hanımları arasında adalete de son derece riayet etmiştir. Bu hususta elinden gelen gayreti göstermiş, fakat mutlak adaleti temin etmenin zorluğunu da itirafla Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica etmiştir. Ya Rabbi, farkında olmadan birini diğerinden fazla sevebilirim. Bu da bir haksızlık olur. Onun için ey Rabbim, elimden gelmeyen bu hususta senin rahmetine sığınıyorum. Bu dua ve niyazda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin acziyet ve zaafını ifade etmesinin pek çok hikmeti vardır. Bunlardan biri de kendisini her yönüyle örnek alacak olan ümmetinin onun da nihayet bir beşer olduğunu unutmamasını temin etmektir. Zira daha önceki ümmetlerden bazıları peygamberlerine aşırı saygı ve ihtiram göstermeleri sebebiyle tevhid inancından sapmışlar ve peygamberlerini ilahlaştırmaya kadar varmışlardır. Bundan dolayı İslam dini, imanın temelini oluşturan şehadet cümlesinde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olması sıfatından önce, Allah'ın kulu olması özelliğini vurgulamıştır. Tabii bu mevzuda, onu sadece kul yönüyle ele alıp, Resul olma yüceliğini yok saymak gibi davranışlar da büyük bir cehalet ve muhabbetsizliktir. Ey Rabbimiz! Bizlere ve ailelerimize, sana kulluk ve taat üzere hoşnut olacağın bir takva hayatı nasip eyleyip, hanelerimizi huzur ve saadet cenneti eyle. Binbir isyan ve gaflet amellerinin tutuşturduğu azap cehennemi eyleme.